Yarım 2.
Köpek korkudan yerlere yatar, bir adım bile atamazdı. O zaman köpeği çekiştirmek işi ihtiyara düşerdi. Köpek bütün bunları unutuverip sahibini tekrar çekiştirmeye başlar, yeniden dayaklar yer, hakaretlere uğrardı. O zaman ikisi de kaldırımlar üzerinde dururlar, köpek dehşet, adam da kin ve nefret içinde birbirlerine bakışırlardı. Her gün bu böyledir. Köpek işemek istese ihtiyar vakit bırakmaz, ipinden çeker, o da ardı sıra bir dizi damlacıklar bırakır dururdu. Kazara odanın içinde kabahat ediverse yine dayak yer. Bu 8 yıldır hep böyle sürüp gelmektedir. Seres'le daima rezillik der ama aslında kimse bilmez. Merdivenlerde rastladığım zaman Salomon'u köpeğine sövüp saymaktaydı. Ona pis mundar köpek diyor, hayvancağızda sızlanıp inildiyordu. İyi akşamlar dedim, aldırmadı. Durmadan küfürler savurmaya devam etti. Dayanamadım. Köpek size ne yaptı ki diye sordum. Karşılık vermedi. O yalnızca pis mundar köpek diyor, başka bir şey demiyordu. Köpeğin üzerine eğilmiş, tasmasında bir şeyler düzeltiyor gibi geldi bana. Sesimi daha da yükselttim. O zaman yüzünü dönmeksizin tutmaya çalıştığı bir öfkeyle hala burada diye söylendi. Sonra 4 ayağı üzerinde direnip inildeyen hayvancağızı sürükleye sürükleye alıp götürdü. Tam bu sırada ikinci kapı komşum çıka geldi. Mahallede dediklerine bakılırsa kadınların sırtından geçinirmiş. Ama mesleğini sorunca ambar memuru der. Genellikle onu kimse sevmez. Ama sık sık gelip benimle çene çalar. Kendisini dinlediğim için ara sırada şöyle birkaç dakika odama gelir. Ben aslında söylediklerini ilginç bulurum. Zaten onunla konuşmamam için de hiçbir neden yok. Adı Raymond Sintes'tir. Oldukça ufak tefek bir adamdır. Omuzları geniştir, burnu tıpkı boksör burnu gibidir. Üstü başı hep derli topludur. Salomona'dan söz ederken o da bana rezillik dedi. Sonra sizi tiksindirmiyor mu diye sordu. Hayır diye karşılık verdim. Yukarıya çıktık. Ayrılacağım zaman bana, odamda kan sucuğuyla şarap var. Benimle 1-2 lokma yemez misiniz dedi. Yemek pişirmekten kurtulurum diye düşündüm. Kabul ettim. Onun da bir göz odası, bir de penceresiz mutfağı var. Karyolasının üst tarafında alçıdan beyazlı pembeli bir melek heykelciği, şampiyon fotoğrafları, 1-2 de çıplak kadın resmi vardı. O da kirpas içindeydi. Yatakta darmadağınıktı. Önce gaz ocağını yaktı. Sonra cebinden kirli bir sargı bezi çıkardı, sağ elini sardı. Neniz var diye sordum. Başına bela kesilmek isteyen bir herifi tepelemiş. Ben kötü adam değilim Bay Mersault, anlıyor musunuz? Yalnız çok çabuk köpürürüm. Herif bana erkek sen tramvaydan inersin dedi. Ben de haydi işine belanı arama dedim. Erkek değilsin dedi bana. O zaman ben de indim aşağı ve kes sesini yoksa tepelerim dedim. Deme be diye karşılık verdi. Ben de bunun üzerine yaradana sığınıp bir tane aşk ettim suratına. Yere yuvarlandı. Tam eğilip yerden kaldıracağım sırada yattığı yerden başladı tekme atmaya. Ben de dizimle bir çıkış yaptım. Kafasına da 2 tane indirdim. Suratı kana bulandı. Bu tayin kafi mi ulan diye sordum. Evet dedi. Sintes bunları anlatırken bir yandan da sargısını düzeltiyordu. Ben karyolaya oturmuştum. Sintes görüyorsunuz ya ben dalaşmadım. Kabahat onun dedi. Doğruydu, hakkın var dedim. O zaman bu iş hakkında zaten bana akıl danışmak istediğini söyledi. Erkek adammışım ben, hayatı bilirmişim, ona yardım edebilirmişim. Hem sonra o da benimle dost olabilirmiş. Sesini çıkarmadım. Kendisiyle dost olmak isteyip istemediğimi tekrardan sordu. Bence bir diye karşılık verdim, sevinir gibi oldu, kan sucuğunu çıkarttı, tavada kızarttı, sonra sofraya bardak, tabak, kaşık, çatallarla 2 şişe şarap koydu. Bütün bunları sessiz sessiz yaptı. Sonunda sofraya oturduk. Yemekte bana bir hikaye anlatmaya başladı. İlk önce biraz çekiniyordu. Tanıdığım bir kadın vardı. Açıkçası metresimdi. Dövüştüğü adam bu kadının kardeşiymiş. Bana kadına düşüp kalktığını söyledi. Ben bir şey demedim. Ama o ekledi. Mahallede ne dedikodular dolaştığını biliyormuş. Ama vicdanı rahatmış. Kendisi ambar memuruymuş. Uzatmayalım efendim, ortada bir dolap döndüğünü fark ettim dedi. Kadına tam geçineceği kadar para veriyormuş. Oda kirasını ödüyor, yiyip içmesi için de günde 20 frank bırakıyormuş. 300 frank odaya, 600 yiyip içmeye, arada bir de bir çift çorap eder size 1000 frank. Hem hanımefendi çalışmazdı da ama verdiğim paranın yetişmediğini, onunla geçinemediğini söylerdi. Ben de derdim, yarım gün olsun niçin çalışmıyorsun? Ivır zıvır şeylerin yükünü üzerimden almış olursun. Sana bu ay üst baş aldım. Günde eline 20 frank veriyorum. Oda kiranı ödüyorum. Sense öğleden sonraları ahbaplarınla kahve içiyorsun. Onlara kahveyi, şekeri sen sunuyorsun ama parayı da ben veriyorum. Ben seni el üstünde tuttum. Sense nankörlük ediyorsun. Ama kadın çalışmıyor, hep geçinemiyorum deyip duruyormuş. İşin içinde bir dalaveri olduğunu işte böylece fark etmiş. Sonra kadının çantasında bir piyango bileti bulduğunu söyledi. Kadın bileti nasıl elde ettiğini bir türlü anlatamamış. Bir zaman sonra Sintes iki bileziğini emniyet sandığına rehin koyduğuna dair bir kanıt geçirmiş eline. O zamana kadar bu bileziklerin varlığından haberi yokmuş. Dönen dolapları iyice anlamış. Onun üzerine karıyı terk etmiş. Ama önce bir güzel ıslatmış. Sonra da ağzına geleni söylemiş. Ona senin derdin günün bilmem neyini doyurmaktır dedim. Hem nasıl dedim Bay Mersat bir bilseniz, anlıyor musun ki dedim, dünya alem sana verdiği mutluluğu kıskanıyor, elindeki mutluluğun değerini sonra anlarsın. Kadını her yanını kanatıncaya kadar dövmüş. Önceleri onu dövmezmiş, pataklardım ama sanki okşarcasına, biraz bağırırdı, pançurları kapardım ve her zaman olacağına varırdı. Ama şimdi iş ciddi, kendi hesabıma iyice hakkından gelemedim. İşte bunun için birinin övdüğüne gereksinimi varmış. İz çıkaran lambanın fitilini düzeltmek için durdu. Bense hep onu dinliyordum. Bir litreye yakın şarap içmiştim. Şakaklarım ateşler içindeydi. Raymond'ın sigaralarını içiyordum. Sigaram kalmamıştı çünkü. Son tramvaylar geçiyor, mahallenin uzaklaşmakta olan gürültüsünü de alıp götürüyorlardı sanki. Raymond devam etti. Onun canını sıkan şey kaltağı hala etinde duymasıydı. Ama yine de onu cezalandırmak istiyordu. Önce bir otele götürmeyi, ahlak zabıtasını çağırıp rezalet çıkarmayı, sonra da eline vesika verdirmeyi düşünmüş. Sonra külhan beyleri arasındaki dostlarına danışmış. Hiçbir akıl verememişler. Onların dostluğu mosluğu da beş para etmezmiş. Bunu yüzlerine karşı da söylemiş. O zaman onlar da damgalarız karıyı be demişler. Ama Raymond'ın istediği bu değilmiş. Düşünüp taşınmak gerekmiş. Önce bana bir şeyler sormak niyetindeymiş. Sormadan da daha önce de bu olay üzerinde ne düşündüğümü öğrenmek istiyormuş. Hiçbir şey düşünmüyorum ama ilginç olay doğrusu diye karşılık verdim. O zaman bu işte bir dalavere olup olmadığını sordu. Bana bu işte bir dalavere var gibi geliyor dedim. Sonra sizce onun cezasını vermeli mi? Benim yerimde olsanız ne yapardınız diye sordu. Ben de belli olmaz ama cezasını vermek istemenizi anlıyorum diye karşılık verdim. Biraz daha şarap içtim. Raymond bir sigara yaktı ve niyetini bana açtı. Ona zehir gibi acı bir mektup yazmak istiyormuş. Onu bütün yaptıklarını pişman edecek bir mektup. Sonra kadın evine gelince koynunu alacak ve tam işini bitirirken yüzüne tükürüp kapı dışarı edecekmiş. Kadının bu şekilde cezalandırılmış olacağını benim de aklım kesmişti. Ama Raymond böyle bir mektup yazmasını beceremiyormuş. Bana yazdırmayı düşünmüş. Sesimi çıkarmadığımı görünce hemen yazmanızda bir sakınca var mı diye sordu. Hayır dedim. O zaman bir bardak şarap içti, sonra ayağa kalktı. Tabaklarda artık kalan bir parça soğumuş sucuğu bir yana itiverdi. Sofranın muşamba örtüsünü özene özene sildi. Gece masasının gözünden dört köşe çizgili bir kağıt, tahta saplı kırmızı bir yazı kalemiyle mor mürekkepli bir hokka çıkardı. Bana kadının adını söyleyince mağriple olduğunu anladım. Mektubu yazdım. Gerçi biraz gelişi güzel oldu ama Raymond'u hoşnut etmeye de çalıştım. Onu hoşnut etmemek için bir neden de yoktu ayrıca. Sonra mektubu yüksek sesle okudum. Beni dinlerken hem sigarasını içiyor hem başını sallıyordu. Bir daha okumamı istedi. Son derece hoşlandı. Bana görmüş geçirmiş bir adam olduğunu biliyordum dedi. Önce bana sen dediğinin farkına varmadım. Ancak şimdi artık sahici arkadaşsın sen dediği zaman fark ettim. Cümlesini tekrarladı. Ben de evet diye yanıtladım. Arkadaşı olmuşum, olmamışım bence birdi. Ama o bunu candan ister gibi görünüyordu. Mektubu zarflayıp kapadı. Şaraplarımızı bitirdik. Sonra bir zaman hiçbir şey konuşmadan sigaralarımızı içtik. Dışarıda her şey sessizlik içindeydi. Bir otomobilin yoldan kayıp gidişi duyuldu. Artık geç oldu dedim. Raymond da öyle düşünüyordu. Vakit çabuk geçiyor dedi. Bir bakıma doğruydu bu. Uykum gelmişti ama bir türlü kalkamıyordum. Herhalde yorgun bir halim vardı ki Raymond bana insan kendini pek salıvermemeli dedi. Önce anlamadım, sonra açıkladı. Annemin öldüğünü öğrenmiş. Er geç olacak şeymiş bu. Ben de öyle düşünüyordum. Kalktım. Raymond elimi çok kuvvetli sıktı. Erkek adamların birbirlerini her zaman anladıklarını söyledi. Odasından çıkınca kapıyı kapadım, bir süre merdiven sahanlığında karanlıklar içinde kaldım. Ev sessizdi. Merdiven boşluğundan doğru karanlık ve nemli bir soğuk yükseliyordu. Kulaklarımın uğultusundan başka bir şey duymuyordum. Olduğum yerde kımıldamadan kaldım. İhtiyar Salomon'un odasında köpek boğuk boğuk inledi. 4. Bütün hafta iyi çalıştım. Raymond geldi, mektubu yolladığını söyledi. Emmanuel'le iki kez sinemaya gittim. Perdede olup bitenlerden pek anlamazdı. Onun için bir bir anlatmak gerekir. Dün cumartesiydi. Önceden kararlaştırdığımız üzere Marie geldi. Onu içim pek çekti. Meşin sandalları vardı. Memelerinin o taş gibi sertliği hissediliyor, güneşten yanan yüzü sanki bir çiçeği andırıyordu. Bir otobüse atladık. Cezayir'den birkaç kilometre uzakta, kayalar arasına sıkışmış, kara tarafı sazlarla çevrili bir kumsala gittik. Saat 4'tü. Güneş pek yakmıyordu. Ama uzun ve tembel dalgacıklarıyla su ılıktı. Marie bana bir oyun öğretti. Yüzerken ağzınızı dalgaların tepelerine verip avurtlarınızı köpükle doldurduktan sonra sırt üstü yatacak, sonra suları gökyüzüne püskürteceksiniz. Sular sanki köpüklü bir oya gibi havada dağılıyor ya da yağmur gibi yüzünüze serpiliyordu. Fakat çok geçmeden tuzlu acılığı ağzımı yakmaya başladı. Marie yanıma geldi, suyun içinde vücuduma dolandı. Ağzını ağzıma yapıştırdı. Dili dudaklarımı serinletiyordu. Bir süre dalgaların içinde yuvarlandık. Kumsalda giyindiğimiz vakit Marie bana ışıl ışıl gözlerle bakıyordu. Ben de onu öptüm. O andan sonra artık konuşmadık. Onu sımsıkı kavramıştım. Bir otobüs bulup dönmeye, bir koşu evime gidip kendimizi yatağa atmaya baktık. Penceremi açık bırakmıştım. Yaz gecesinin esmer bedenlerimizin üzerinden akmasını duymak ne güzeldi. Bu sabah Marie gitmedi, kaldı. Öğle yemeğini birlikte yiyelim dedim. Et almak için aşağıya indim. Dönüşte yukarı çıkarken Raymond'un odasından kulağıma bir kadın sesi geldi. Az sonra ihtiyar Salomon'a köpeğini payladı. Merdivenin tahta basamaklarında tekme ve pençe sesleri, ardından da pis mundar hayvan diye haykırmalar duyduk. İkisi de sokağa çıktı. İhtiyarın hikayesini Marie'ye anlattım. Güldü. Marie pijamalarımdan birini giymiş, kollarını sıvamıştı. Güldüğü zaman yeniden çekti onu içim. Biraz sonra beni seviyor musun diye sordu. Bu anlamsız bir şey ama sanırım sevmiyorum dedim. Üzülür gibi oldu. Ama yemeği hazırlarken hiç yoktan öyle bir güldü ki sarılıp öptüm. Tam o sırada Raymond'un odasında bir kavga gürültüdür başladı. Önce keskin bir kadın sesi, sonra Raymond'un şu sözleri duyuldu. Kazığı attın bana, kazığı. Bana oyun etmek neymiş göstereceğim sana. Boğuk boğuk seslerden sonra kadın öyle müthiş bir çığlık kopardı ki merdiven sahanlığı bir anda hınca hınç doldu. Marie ile biz de çıktık. Kadın durmadan bağırıyor, Raymond da veryansın ediyordu. Marie, ay ne korkunç dedi. Ses çıkarmadım. Gidip bir polis çağırmamı söyledi. Polislerden hoşlanmam dedim. Ama ikinci katta oturan lehimciyle birlikte bir polis çıka geldi. Kapıyı vurdu, içeriden artık çıt çıtmaz olmuştu. Daha hızlı vurdu. Biraz sonra kadın ağladı. Raymond da kapıyı açtı. Ağzına bir sigara iliştirmişti. Yılışık bir hali vardı. Kadın kapıya atıldı ve polise Raymond'ın kendisini dövdüğünü söyledi. Polis, adın ne diye sordu. Raymond adını söyledi. Polis, benimle konuşurken sigaranı at ağzından dedi. Raymond duraladı. Bana baktı ama sigarasını atmadı. O zaman polis suratına şiddetli bir tokat yapıştırdı. Sigara birkaç metre öteye fırladı. Raymond'ın suratı allak bullak oldu ama o an ağzını açmadı. Sonra yitik bir sesle izmaritimi yerden alabilir miyim diye sordu. Polis al dedi ve ekledi. Ama polisin oyuncak olmadığını bir daha unutayım deme. Bu sırada kadın ağlıyor, beni patakladı pezevenk herif, ne olacak diye tekrarlıyordu. Raymond da polis efendi bir adama pezevenk demenin yasada yeri var mı diye sordu. Ama polis tut çeneni be diye bağırdı. O zaman Raymond kadına döndü. Hele dur sen, yine görüşürüz küçük hanım dedi. Polis Raymond'a sana tut çeneni dedik be herif. O gidecek, sen karakoldan çağrılıncaya kadar odanda kalacaksın dedi. Ve böyle titreyecek kadar sarhoş olmaktan utanmıyor musun diye ekledi. O zaman Raymond, sarhoş değilim ben polis efendi. Yalnız karşınızda bulunuyorum. Nasıl titremem, elimde mi ki dedi. Kapısını kapadı, herkes çekilip gitti. Marie ile ben öğle yemeğini hazırladık. Ama onun karnı aç değildi. Hemen her şeyi ben yedim. Marie saat 1'de gitti, ben de biraz uyudum. Saat 3'e doğru kapım vuruldu. İçeri Raymond girdi. Yatağımdan kalkmadım. Karyolamın kenarına ilişti. Bir an konuşmadan durdu. Senin sorunun ne oldu diye sordum. İstediğimi yaptım ama kadın beni tokatladı. İşte o zaman ben de onu bir güzel patakladım dedi. Sonrasını ben de görmüştüm. Bana kalırsa dedim, kadın cezasını buldu demektir. Artık için rahatlamıştır. O da bu düşüncedeydi. Polis ne isterse yapsındı. Kadın yediği dayakla kalmıştı. Polisleri iyi tanır. Onların suyuna gitmeyi bilirmiş. Sonra polisin attığı tokada karşılık vermesini bekleyip beklemediğimi sordu. Hiçbir şey beklemiyordum. Hem polislerle de başım pek hoş değildir diye karşılık verdim. Raymond çok sevinmiş göründü. Kendisiyle dışarı çıkmayı isteyip istemediğimi sordu. Yataktan kalktım, saçlarımı taramaya başladım. O zaman kendisine tanıklık etmem gerekeceğini söyledi. Bence bir ama ne söyleyeceğimi bilmiyorum dedim. Raymond'a kalırsa kadının kendisine kazık attığını söylemem yeterdi. Ona tanıklık etmeye razı oldum. Dışarı çıktık. Raymond bana bir konyak ikram etti. Sonra bir parti bilardo oynamak istedi. Tam kazanacağım sırada kaybediverdim. Sonra bir genel eve gitmek istedi ama o yerlerden hoşlanmadığım için olmaz dedim. O zaman ağır ağır eve döndük. Metresinin hakkından geldiği için çok seviniyordu. Bana karşı pek nazik davranıyordu. Düşündüm de o anda kendimi mutlu hisseder gibi oldum. Uzaktan kapının eşiğinde ihtiyar Salomona'yı gördüm. Telaşlı bir hali vardı. Yaklaştığımız zaman köpeğinin yanında olmadığını fark ettim. Dört bir yanına bakınıyor, olduğu yerde dönüyor, koridorun karanlıklarını delmeye çalışıyor, anlaşılmaz bir takım sözler geveliyor, o ufacık kanlı gözleriyle yeniden sokağı tarayıp duruyordu. Raymond ona ''Neyiniz var?'' diye sorunca hemen karşılık vermedi. ''Pis mundar hayvan'' diye mırıldandığını işitir gibi oldum. Durmadan çırpınıyordu. ''Köpeğinin nerede olduğunu sordum.'' Birden ''Çekip gitti.'' dedi. Sonra dili çözülüverdi. Onu her zamanki gibi bayram yerine götürmüştüm. Barakaların çevresi hınca hınç insanla doluydu. Kaçaklar kralını seyretmek için durdum. Yürüyüp gideceğim sıra bir de baktım ki köpek ortalarda yok. Ne zamandır ona daha küçük bir tasma almak niyetindeydim. Ama bu mundar hayvanın başı alıp böyle gideceğini aklıma getirmemiştim. O zaman Raymond ona, ''Köpek yerini yolunu şaşırmış olabilir, geri döner ama.'' dedi. Sahiplerini bulmak için kilometrelerce yol tepen birçok köpekten bir sürü örnekler getirdi. Buna karşın ihtiyar daha da telaşlı görünüyordu. Alacaklar onu elimden, alacaklar. Onu birisi evine almış olsa bari. Ama olamaz. Üstündeki o kabuklarla herkesi tiksindirir. Polislerin eline düşecek muhakkak dedi. Ona bulunmuş hayvanlar evine başvurmasını, ufak bir ücret karşılığında köpeğini kendisine geri vereceklerini söyledim. Bana ''Çok mu para isterler?'' diye sordu. ''Bilmem.'' dedim. Bunun üzerine köpürdü. ''Bu mundar hayvan için bir de para mı vereceğim?'' gebersin kafir. Köpeğe küfürler savurmaya başladı. Raymond gülerek eve girdi. Ben de ardından girdim. Bizim katın sahanlığında birbirimizden ayrıldık. Az sonra ihtiyarın ayak seslerini duydum. Kapımı vurdu. Açtığım zaman bir süre eşikte durdu. Sonra ''Affedersiniz, affedersiniz.'' dedi. İçeriye buyur ettim. Girmek istemedi. Gözlerini ayakkabılarının ucuna dikmişti. Pütürlü elleri titriyordu. Başını kaldırmadan, ''Almazlar onu elimden değil mi Bay Mersault? Geriye verirler değil mi? Vermezlerse halim nice olur.'' dedi. Bulunmuş hayvanlar evinde köpeklerin sahipleri gelinceye kadar 3 gün alıkonduğunu, sonra da gereğine bakıldığını söyledim. Sessiz sessiz yüzüme baktı. Sonra, ''İyi akşamlar.'' dedi. Kapısını kapattı. Odasında bir aşağı bir yukarı gidip geldiğini duydum. Karyolası gıcırdadı. Ara duvardan kulağıma garip kısık sesler geldi. Anladım ki ağlıyordu. Neden bilmem, birden anacığım aklıma geliverdi. Ama yarın sabah erken kalkacaktım. Karnım aç değildi. Akşam yemeği yemeden yatağı boyladım. 5. Raymond büroya telefon etti. Arkadaşlarından biri benden söz etmiş ona, pazarı Cezayir yakınlarındaki kulübesinde geçirmeye çağırıyormuş. İyi olurdu dedim. Ama pazar günü bir kadın arkadaşla buluşacağım. Raymond hemen o da buyursun dedi. Arkadaşının karısı bir sürü erkek arasında tek başına kalmamış olurum diye sevinirmiş çok. Telefonu hemen kapatmak istedim. Patron bize dışarıdan telefon edilmesini pek sevmezdi. Ama Raymond dur biraz dedi. Bu çağrıyı akşama da söyleyebilirmiş ama bana başka diyecekleri varmış. Aralarında eski metresinin kardeşi de bulunan bir fellah güruhu bütün gün peşine takılmış. Bu akşam onu evin yakınlarında görürsen bana haber ver, olur mu dedi. Olur dedim. Az sonra patron beni çağırdı. O an canım sıkıldı. Bana az telefon et de daha iyi çalış diyeceğini sandım. Bu değilmiş söyleyeceğim eğer. Bana henüz bir tasarı halinde olan bir işten söz edeceğini söyledi. Konu hakkında yalnız düşüncemi almak istiyormuş. Paris'te büyük kumpanyalarla doğrudan doğruya ve yerinde işlerini görebilecek bir büro açmayı düşünüyorlarmış. Oraya gitmek ister miyim, istemez miyim onu öğrenmek niyetindeymiş. Bu bana Paris'te yaşamak, yılın bir kısmını da gezide geçirmek olanağını verecekmiş. Daha gençsiniz, sanırım böyle bir hayat hoşunuza gider dedi. Evet diye karşılık verdim. Ama doğrusunu isterseniz bence bir diye ekledim. O zaman hayatınızda bir değişiklik hoşunuza gitmez mi diye sordu. İnsan hayatını hiç değiştiremez ki. Zaten herkesin hayatı birbirinin aynıdır. Buradaki hayatımı hiç beğenmiyor da değilim diye karşılık verdim. Pek hoşnut kalmış görünmedi. Hep kaçamaklı karşılık verdiğimi, içimde yükselme tutkusu olmadığını, bunun da iş hayatında yıkım olduğunu söyledi. İşimin başına döndüm. Onu kırmak istemezdim ama hayatımı değiştirmek için de bir neden göremiyordum ortada. İyice düşünülürse hiç de mutsuz değildim hani. Öğrenciyken bu çeşit birçok tutkum vardı. Ama okumamı yarıda bırakmak zorunda kalınca çok geçmeden anladım ki bütün bunların gerçek bir önemi yokmuş. Akşam Marie beni görmeye geldi. Kendisiyle evlenmek isteyip istemediğimi sordu. Bence bir ama istersen evleniriz dedim. O zaman kendisini sevip sevmediğimi öğrenmek istedi. Bir başka zamanda söylediğim gibi bunun bir anlamı yok ama herhalde sevmiyorumdur diye karşılık verdim. Öyleyse niçin benimle evleneceksin diye sordu. Bunun hiçbir önemi olmadığını, isterse evlenebileceğimizi söyledim. Zaten isteyen kendisiydi. Ben sadece evet demekle yetiniyordum. O zaman Marie, evlilik ciddi bir şeydir dedi. Ben de değildir diye karşılık verdim. Bir an sustu, bana sessiz sessiz baktı. Sonra yine konuştu. Aynı biçimde bağlı olduğun bir başka kadın sana aynı öneride bulunsa kabul eder miydin onu öğrenmek istiyorum dedi. Elbette ederdim dedim. O zaman ben seni seviyor muyum acaba diye sordu. Ben de bu konuda hiç düşünmedim diye karşılık verdim. Yine sustuktan sonra ne kadar tuhaf bir adam olduğumu, beni kesinlikle bunun için sevdiğini ama belki günün birinde yine aynı nedenlerden ötürü benden nefret de edebileceğini mırıldandı. Bunlara ekleyeceğim bir sözüm olmadığı için susuyordum. Gülümseyerek kolumu tuttu. Seninle evlenmek istiyorum dedi. Ben de ne zaman istersen evleniriz dedim. O zaman Marie'ye patronumun önerisinden söz açtım. Marie, Paris'i öyle görmek istiyorum ki dedi. Bir zamanlar Paris'te yaşadığımı söyleyince oranın nasıl bir yer olduğunu sordu. Pis bir yer. Güvercinler var, kara kara avlular var. İnsanların tenleri de bembeyaz dedim. Sonra yürüdük. Kentin büyük caddelerinde dolaştık. Kadınlar güzeldi, dikkat ettin mi diye sordum. Evet, hakkın var diye karşılık verdi. Bir zaman hiç ağzımızı açmadık. Ama yanımda kalmanı istiyorum. Akşam yemeğini Celeste'lerin lokantasında yeriz dedim. Çok iyi olurdu ama işim var dedi. Benim evin yakınlarındaydık. Ona hoşça kal dedim. Yüzüme bakarak ne işim olduğunu bilmek istemez misin diye sordu. Elbette ki bilmek isterdim ama sormak aklıma gelmemişti. Alınır gibi olmuştu. Şaşkın halime bakıp yine güldü. Dudaklarını uzatmak için bütün vücuduyla bana doğru atıldı. Akşam yemeğini Celeste'lerin lokantada yedim. Tam yemeğe başlamıştım ki lokantaya ufak tefek garip bir kadın girdi. Masanıza oturabilir miyim diye izin istedi. Tabii buyurun dedim. Hareketleri kesik kesikti. Elma gibi ufacık yüzünde gözleri ışıl ışıldı. Ceketini çıkardı, oturdu, telaşlı telaşlı listeye baktı. Celeste'yi çağırdı, aceleci bir sesle ama teker teker yiyeceği bütün yemekleri hemen ısmarladı. Çerezleri beklerken çantasını açtı. Ufak bir kağıtla bir kurşun kalem çıkardı. Önceden yemeklerin hesabını yaptı, sonra da yemek parasını bahşişle birlikte önüne koydu. O sırada çerezleri getirdiler. Arkasından sanki atlı kovalıyormuş gibi hepsini yuttu. Öbür yemeği beklerken yine çantasından mavi bir kalemle haftanın radyo programlarını veren bir dergi çıkardı. Büyük bir dikkatle hemen bütün yayını bir işaretledi. Dergi 10-15 yaprak kadardı. Bu işi bütün yemek boyunca titizce yaptı. Ben yemeği bitirdiğim vakit o hala aynı dikkatli işaretlemeye çalışıyordu. Sonra kalktı, şaşmaz otomot davranışlarla ceketini sırtına geçirdi ve çıktı gitti. Yapacak bir işim olmadığı için ben de çıktım. Bir süre peşi sıra yürüdüm. Yaya kaldırımlarının kenarlarından inanılmaz bir hızla ve güvenle arkasına dönmeden dosdoğru yürüyordu. Sonunda onu gözden kaybettim. Gerisin geriye döndüm. Tuhaf bir kadın diye düşündüm ama çarçabuk unuttum gitti. Kapımın eşiğinde ihtiyar Salomono'yu buldum. İçeri buyur ettim. Bana köpeğinin bulunmuş hayvanlar evinde olmadığını, kaybolduğunu söyledi. Görevliler ona belki çiğnenmiştir demişler. Karakollardan böyle bir şey öğrenilebilir mi diye sormuş. Her gün olduğu için bu tür şeyleri kaydetmezlermiş. İhtiyar Salomono'ya bir başka köpek edinebilirsiniz dedim. Ama ben ona alışmıştım dedi. Haklıydı. Karyolamın üzerinde büzülmüş kalmıştım. Salomono da masanın önünde bir iskemleye oturmuştu. Yüz yüzeydik. Ellerini dizlerinin üzerine koymuştu. Eski fötür şapkası başındaydı. Sararmış bıyıkları altından bir takım kesik kesik laflar geveliyordu. Biraz canımı sıkıyordu ama yapacak bir işim olmadığı gibi uykum da yoktu. Bir şeyler söylemiş olmak için köpeği üstüne sorular sordum. Karısının ölümünden sonra edinmiş onu. Oldukça geç evlenmiş. Gençliğinde tiyatroculuğa heves etmiş. Alayda askeri vodvillerde oynamış. Ama sonradan demir yollarına girmiş. Pişman da değilmiş. Çünkü bugüne bugün ufak bir emekli maaşı varmış. Karısı hiç yüzünü güldürmemiş ama ne de olsa ona çok alışmışmış. Öldüğü zaman kendini çok yalnız hissetmiş. O zaman atölyedeki arkadaşlarından birinden bir köpek istemiş. Bu köpeği daha minnacıkken almış. Onu emzikle beslemiş. Ama köpek insandan daha az yaşadığı için bir arada kocamışlar. Kötü huyluydu. Arada bir hırlaşırdık ama yine de iyi köpekti dedi. Ben de cins köpekti dedim. Sevindi. Onu hasta olmadan önce görmeliydiniz. En güzel yanı tüyleriydi dedi. Köpek bu deri hastalığına tutuldu tutulalı, Salomono sabah akşam vücuduna merhem sürermiş. Ona kalırsa asıl hastalığı ihtiyarlıkmış. İhtiyarlığın ise devası yokmuş. O sırada esnedim. İhtiyar, ben de artık yavaş yavaş gideyim dedi. Daha oturabileceğini ve köpeğinin başına gelenlere çok üzüldüğümü söyledim. Teşekkür etti. Anneniz köpeğimi çok severdi dedi. Onun sözünü ederken zavallı anneciğiniz diyordu. Öldüğünden beri herhalde çok üzgünsünüzdür dedi. Ses çıkarmadım. O zaman annemi yurda koymamı, mahallede hoş görmediklerini ezile büzüle bir anda söyledi. Ama kendisi beni tanırmış, annemi sevdiğimi de bilirmiş. Bu nedenden ötürü beni ayıpladıklarını bilmiyordum ama anama bakacak kadar param olmadığı için onu yurda koymak bana doğal gelmişti dedim. Hem de diye ekledim, ne zamandır bana söyleyecek bir şey kalmamıştı. Tek başına canı sıkılıyordu. Evet, hiç olmazsa insan yurtta kendine arkadaş bulur dedi. Sonra izin istedi, uykusu varmış. Şimdi hayatı değişmişmiş, ne yapacağını pek bilemiyormuş. Onu tanıdım tanıyalı, ilk olarak çekingen çekingen bana elini uzattı. Elinin üstündeki kabukları hissettim. Biraz gülümsedi. Gitmeden önce, İnşallah bu gece köpekler havlamaz, hep benimkiymiş gibi geliyor bana dedi. 6. Pazar günü güç bela uyandım. Mari seslenip beni sarstı da öyle açtım gözlerimi. Hiçbir şey yemedik çünkü erken erken denize girmek niyetindeydik. Kendimi bomboş hissediyordum. Biraz da başım ağrıyordu. Sigaram ağzıma acı geliyordu. Mari, seni gören cenazeye gidiyor sanacak diye takıldı bana. Beyaz bir elbise giymiş, saçlarını sere serpe koyuvermişti. Ona güzelsin dedim. Pek hoşlandı, güldü. Aşağı inerken Raymond'ın kapısını çaldık. İniyorum diye seslendi. Hem yorgunluğumdan hem de panjurları açmadığımdan olacak, sokakta daha şimdiden dört bir yanı kaplamış olan güneş yüzüme sanki bir tokat gibi çarptı. Mary sevinçten yerinde duramıyor, hep hava ne güzel deyip duruyordu. Kendimi biraz açılır gibi hissettim. Karnımın da aç olduğunu fark ettim. Mari'ye söyledim. Bana muşamba çantasını gösterdi. İçinde yalnız mayolarımızla bir tek havlu vardı. Beklemekten başka yapılacak bir şey yoktu. Raymond'ın kapısını kapadığını duyduk. Mavi pantolon giymişti. Üzerinde kısa kollu, beyaz bir gömlek vardı. Başındaki hasır şapka Mari'yi güldürdü. Raymond'ın kara kıllı kolları, altındaki bembeyaz teni biraz içimi bulandırdı. Merdivenlerden inerken ıslık çalıyordu. Pek sevinçli hali vardı. Bana merhaba ahbap, Maria de günaydın matmazel dedi. Bir gün önce tanık olarak komiserliğe gitmiş. Kadının Raymond'a kazık attığını söylemiştim. Raymond uyarı cezasıyla paçayı kurtarmıştı. Benim söylediklerimin doğruluğunu da araştırmamışlar. Kapıda Raymond'la bunları konuştuk, sonra otobüse binmeye karar verdik. Kumsal pek uzak değildi ama böyle daha çabuk giderdik. Raymond'a bakılırsa ne kadar erken gidersek arkadaşı o kadar sevinirmiş. Tam gideceğimiz sırada Raymond bana karşıya bakmamı işaret etti. Karşıda tütüncü dükkanının camekanına sırtlarını vermiş bir sürü fellah duruyordu. Sessiz sessiz kendilerine özgü bir bakışla sanki taşa ya da kütüğe bakar gibi bize bakıyorlardı. Raymond soldan ikincinin kendi belalısı olduğunu söyledi. Sonra sanki derin derin düşünüyormuş gibi bir hal aldı. Ama bunun artık kapanmış bir sorun olduğunu ekledi. Mari pek bir şey anlamıyordu. Ne oluyor kuzum diye sordu. Bunların Raymond'ın başına iş açmak isteyen Araplar olduğunu söyledim. Hemen gidelim dedi. Raymond doğruldu, sonra gülerek acele edelim dedi. Az ilerideki otobüs durağına gittik. Raymond felahların peşimiz sıra gelmediklerini söyledi. Başımı arkaya çevirdim. Hep oldukları yerde duruyor, aynı kayıtsızlıkla ayrıldığımız noktaya bakıyorlardı. Otobüse bindik. Kaygılarından adam akıllı kurtulmuş gibi görünen Raymond durmadan Marie'ye takılıyordu. Bana öyle geldi ki Marie hoşuna gidiyordu. Ama Marie ise ona hemen hemen karşılık bile vermiyordu. Yalnız arada bir gülerek yüzüne bakıyordu. Cezayir banyosunda otobüsten indik. Kumsal otobüs durağından uzakta değildi. Ama kumsala doğru alçalan, denize bakan bir düzlükten geçmek gerekti. Düzlük sarımtırak taşlar ve gökyüzünün koyulaşan mavi zemini üzerinde bembeyaz duran çiriş otlarıyla kaplıydı. Marie muşamba çantasını kaldırıp kaldırıp bunların üzerine indiriyor, petalleri ortalığa saçıyordu. Yeşil ya da beyaz tahta parmaklıklı bir dizi villa arasından geçtik. Bunların bazıları verandaları ile birlikte ılgın ağaçları içine gömülüyordu. Bazıları da taşlar arasında çıplak duruyordu. Düzlüğün kenarına varmadan durgun deniz ve daha ileride duru sulara uzanan mahmur ve heybetli kara çakıntısı görünüyordu. Hafif bir motor sesi sessiz hava içinde bize kadar yükseldi. Ta uzaklarda parıltılı denizde ufak bir balıkçı motorunun bize doğru belli belirsiz ilerlediğini gördük. Marie birkaç kaya süseni topladı. Denize inen yamaçtan kumsalda denize girmeye gelmiş birkaç kişi vardı. Raymond'ın arkadaşı kumsalın öte ucundaki ufak tahta bir evde oturuyordu. Ev sırtını kayalıklara vermişti. Ön tarafında onu destekleyen kazıklar suyun içine gömülmüşlerdi. Raymond bizi tanıştırdı. Arkadaşının adı Mason'dı. Uzun boylu, geniş omuzlu iri yarı bir adamdı. Karısı ise Paris şivesiyle konuşan tombalak sevimli bir kadındı. Mason hemen rahatınıza bakın dedi ve yemekte balık kızartması olduğunu ekledi. Balıkları sabahleyin kendisi avlamış. Ben ona evinin çok güzel olduğunu söyleyince cumartesileri, pazarları ve bütün tatil günlerini burada geçirdiğini söyledi. Karımla ben çok iyi anlaşırız diye ekledi. Baktım karısıyla Marie o sırada baş başa vermiş gülüşüyorlardı. Belli ki ilk kez gerçekten evlenmeyi düşündüm. Mason denize girmek istiyordu. Ama karısıyla Raymond gelmek istemiyorlardı. Biz üçümüz kıyıya indik. Marie kendini hemen denize atıverdi. Mason'la ben biraz bekledik. O ağır ağır konuşuyordu. Her söylediğini aslında cümlesinin anlamına bir şey katmamakla birlikte bir hatta ile bitirdiğini fark ettim. Marie için bana nefis hatta güzel kadın dedi. Artık onun hattalarına dikkat etmez oldum. Çünkü güneş hoşuma gitmeye başlamıştı ve kafam bununla doluydu. Kum ayaklarımın altında ısınmaya başlıyordu. Suya girmek için duyduğum isteği biraz daha geciktirdim. Sonunda Mason'a giriyor muyuz deyip suya daldım. O suya usul usul girdi. Ayakları yerden kesilince kendini koyverdi. Kulaç atıyordu ama pek iyi yüzemiyordu. Onu gerilerde bırakıp Marie'ye ulaştım. Su soğuktu ama yüzme hoşuma gidiyordu. Marie ile açıldık. Davranışımızda olsun, sevincimizde olsun kendimizi birlikte hissediyorduk. Açıklarda arka üstü yattık. Güneş gök kubbeye dönük olan yüzümüzden ağzımızın içine dökülen en son su perdelerini kaldırıyordu. Mason güneşte uzanmak için karaya çıkmaktaydı. Uzaktan heybetli görünüyordu. Marie birlikte yüzelim dedi bana. Kolumu beline dolayayım diye arkasına geçtim. O kollarını oynatıp ilerliyor, ben de ayaklarımı çırpa çırpa ona yardım ediyordum. Dövülen suyun şıpırtısı kendimi yorgun hissedinceye kadar bizi izledi. O zaman Marie'yi bıraktım. Rahat soluk ala ala düzenli kulaçlarla kıyıya vardım. Kumsalda Mason'ın yanı başına yüzü koyun uzanıp yüzümü kuma gömdüm. Ona böyle çok güzel oluyor dedim. O da aynı düşüncedeydi. Az sonra Marie geldi. Gelişini seyredeyim diye döndüm. Bütün bedeni tuzlu sudan yapış yapıştı. Saçlarını arkaya atmıştı. Gövdesinin ve güneşin sıcaklığından biraz uyuklamışım. Marie beni sarstı. Mason evine gitti, yemek yiyeceğiz artık dedi. Hemen kalktım, karnım zil çalıyordu çünkü. Ama Marie sabahtan beri kendisini öpmediğimi söyledi. Doğruydu. Hem canım da çok istiyordu. Haydi denize gel dedi. Koşuştuk, ilk dalgacıkların içine kendimizi attık. Birkaç kulaç attık atmadık Marie vücuduma yapıştı. Bacaklarının bacaklarıma dolandığını hissettim, sonra onu içim çekti. Tam eve döndüğümüz zaman Mason da bizi çağırıyordu. Karnım zil çalıyor dedim. Hemen karısına dönüp benden çok hoşlandığını söyledi. Ekmek nefisti, tabağıma konan balıkları yutuverdim. Sonra kızarmış patatesle et vardı. Hepimiz konuşmadan yiyorduk. Mason boyuna şarap içiyor, durmadan bana da sunuyordu. Sıra kahveye geldiğinde başımda hafif bir ağırlık vardı. Bir sürü sigara içtim. Mason, Raymond ve ben masrafları paylaşıp Ağustos ayını deniz kıyısında geçirmeyi tasarladık. Marie birden saat kaç biliyor musunuz 11:30 dedi. Hepimizin ağzı açık kaldı. Fakat Mason çok erken yedik. Bu da pek tabii çünkü yemek saati dediğin insanın acıktığı saattir dedi. Bilmem neden bu Marie'yi güldürdü. Sanırım şarabı biraz fazla kaçırmıştı. O zaman Mason benimle deniz kıyısına dolaşmaya gelir misiniz diye sordu. Ardından karım yemeklerden sonra hep dinlenir. Bense bundan hoşlanmam, yürümem gerek benim. Hep söylerim ona sağlık için daha iyidir diye. Hem aslında kendi bileceği bir iş diye ekledi. Marie evde kalıp Madame Mason'la bulaşık yıkayacağını, Parisli bayancık da bu nedenle erkekleri dışarı salmak gerektiğini söyledi. Biz üç erkek kıyıya indik. Güneş kumlara tam tepeden vuruyordu. Deniz üzerindeki parıltısı dayanılır gibi değildi. Kumsalda artık kimsecikler yoktu. Düzlüğün eteğindeki denize kuş bakışı bakan küçük evlerden tabak kaşık çatal sesleri geliyordu. Yerden yükselen cehennem sıcağı içinde güç bela soluk alabiliyorduk. Önce Raymond'la Mason bilmediğim şeylerden, tanımadığım kimselerden konuştular. Birbirlerini uzun zamandır tanıdıklarını, hatta bir ara birlikte yaşadıklarını anladım. Denize doğru yöneldik. Sonra kıyı boyunca yürüdük. Arada bir öteki dalgalardan daha uzun küçük bir dalga gelip keten ayakkabılarımızı ıslatıyordu. Hiçbir şey düşünmüyordum. Açık başımın üzerine vuran bu güneşte yarı uyuklar haldeydim. O sırada Raymond Mason'a bir şeyler söyledi. Ne dediğini pek işitmedim. Ama aynı anda kumsalın bir ucunda bizden uzakta mavi tulumlu iki fellah gözümüze ilişti. Bize doğru geliyorlardı. Raymond'a baktım. İşte o dedi. Yürümemize devam ettik. Mason peşimiz sıra nasıl gelebilirler diye sordu. Deniz çantalarımızla otobüse binerken bizi görmüş olmalılar diye düşündüm ama sesimi çıkarmadım. Fellahlar yavaş yavaş ilerliyorlardı. Bize daha da yaklaşmışlardı. Biz istifimizi bozmadık ama Raymond çıngar çıkarsa Mason sen ikinciyi üzerine alırsın. Ben benim belanın icabına bakarım. Bir üçüncüsü gelirse o da senin Mersault dedi. Olur diye yanıtladım. Mason ellerini ceplerine soktu. Haddinden fazla ısınan kumlar şimdi gözlerimize kıpkızıl görünüyordu. Felahlara doğru uygun adımlarla ilerliyorduk. Aramızdaki aralık düzenli bir biçimde azalıyordu. Birbirimize bir iki adım kala felahlar durdular. Mason'la ben adımlarımızı kıstık. Raymond dosdoğru belasına yürüdü. Ona neler söylediklerini pek duymadım. Ama öteki kafa vuracakmış gibi davrandı. O zaman Raymond ilk yumruğu salladı. Sonra hemen Mason'a seslendi. Mason kendine ayrılan adama seyirtti ve var gücüyle kafasına iki yumruk indirdi. Herif bütün kalıbıyla yüzüstü suyun içine düştü ve birkaç saniye öyle kaldı. Hava kabarcıkları suyun yüzüne çıkıp başının dört bir yanında patlıyordu. Bu sıra Raymond da öbür fellahı hakladı. Adamın yüzü gözü kan içinde kalmıştı. Raymond bana dönüp "Gör bakalım şimdi ne yapacağım?" dedi. ''Dikkat bıçağı var!'' diye bağırdım ama Raymond'ın kolu deşilmiş, dudağı yarılmıştı bile. Mason ileriye doğru atıldı. Ama öteki fellah ayağa kalkmış, bıçaklının arkasına geçmişti bile. Biz kımıldamayı göze alamadık. Gözlerini bizden ayırmaksızın bıçakla bizi olduğumuz yerde durdurmaya zorlayarak yavaş yavaş geri çekildiler. Bir halde arayı açtıklarını görünce var güçleriyle tabanlarını yağlayıp kaçtılar. Biz ise güneş altında olduğumuz yerde sanki mıhlanmış kalmıştık. Raymond eliyle kan damlayan kolunu sıkı sıkı tutuyordu. Mason, pazarlarını tepede geçiren bir doktor var dedi. Raymond hemen oraya gitmek istedi. Ama her söz söyleyişte yarının kanlı ağzında köpükler meydana getiriyordu. Koluna girdik ve mümkün olan hızla küçük eve döndük. Orada Raymond yaralarının hafif olduğunu, doktora kadar yürüyebileceğini söyledi. Mason'la birlikte çıktılar. Ben de kalıp kadınlara olup bitenleri anlattım. Madame Mason ağlıyordu. Mary de sapsarı kesilmişti. Bunları anlatmak canımı sıkıyordu. Sonunda sustum, denize baka baka bir sigara tellendirdim. Saat 1:30'a doğru Raymond Mason'la birlikte eve döndü. Kolu sarılmış, ağzının kenarına da bant yapıştırılmıştı. Doktor ona önemsiz demiş ama Raymond'ın yüzü gülmüyordu. Mason onu güldürmeye çalıştırdı. Oysa hep susuyordu. Raymond kumsala ineceğini söyleyince hangi yana gideceğini sordum. Hava almak istiyorum diye karşılık verdi. Mason'la ben biz de seninle geleceğiz dedik. Bunun üzerine küplere bindi. Bize hakaretler savurdu. Mason onun üzerine varmamak gerektiğini söyledi ama ben yine de peşine takıldım. Uzun zaman kumsalda yürüdük. Güneş şimdi eziciydi. Denizin ve kumların üzerinde sanki kırılıp kırılıp parçalanıyordu. Raymond nereye gittiğini biliyormuş gibi geldi bana ama herhalde yanılıyordum. Sonunda kumsalın ta ucunda iri bir kayanın ardında kumların içinden geçerek denize akan bir kaynağa vardık. Orada bizim iki fellahla karşılaştık. O yağlı lacivert tulumlarıyla kumlara uzanmışlardı. Pek sakin, hemen hemen yatışmış görünüyorlardı. Bizim gelişimiz hiçbir değişiklik yapmadı onlarda. Raymond'ı bıçaklayan sesini çıkarmadan ona bakıyordu. Öbürü küçük bir kamış parçasını üflüyor, bir taraftan yan gözle bize bakıyor, bir taraftan da durmadan kamıştan çıkan üç sesi tekrarlıyordu. Bütün bu zaman içinde kaynağın şırıltısıyla kamıştan çıkan üç sesten, güneşten ve sessizlikten başka bir şey duyulmuyordu. Sonra Raymond elini tabancalı cebine soktu ama adam kımıldamadı. İkisinin de gözü hep birbirindeydi. Kamış öttürenin ayak baş parmaklarının çok ayrık olduğuna dikkat ettim. Raymond gözlerini ondan ayırmaksızın bana ''Sereyim mi yere?'' diye sordu. Hayır desem büsbütün körükleyeceğimi ve mutlaka tetiğe basacağını düşündüm. Ona sadece ''Daha adam sana bir şey söylemedi ki bu durumda ateş edersen hoş kaçmaz.'' dedim. Bu sıcak ve sessizlik ortasında kulaklarımıza yine o hafif su şırıltısıyla kamışın sesi geldi. Sonra Raymond ''Öyleyse herife küfrederim, karşılık verirse sererim leşini yere o zaman.'' dedi. ''Hah işte öyle. Ama herif bıçağını çekmezse sen de ateş edemezsin.'' dedim. Raymond biraz heyecanlanmaya başladı. Fellah hep kamışını üflüyordu. İkisi de Raymond'ın bütün davranışlarını kolluyorlardı. Raymond'a ''Hayır, herifle karşı karşıya erkekçe dövüş. Tabancayı bana ver. Eğer ötekisi işe karışırsa ya da bıçağını çekerse o zaman ben de sererim herifi yere.'' dedim. Raymond verirken tabanca güneşte parıldayıverdi. Ama biz yine kımıldamadık. Sanki dört bir yanımız kapanmıştı. Gözlerimizi kıpırdatmadan birbirimize bakıyorduk. Burada her şey denizle kum ve güneşin, kamışla suyun çifte sessizliği arasında duraklıyordu. O anda içimden insan ateş eder edemez de bence ikisi de bir diye geçirdim. Fakat birden felahlar geri geri gidip kayanın arkasına kayıverdiler. O zaman Raymond'la birlikte gerisin geriye döndük. Raymond ferahlamışa benziyordu. Dönüş otobüsünden söz açtı. Eve kadar onunla birlikte gittim. O tahta merdivenleri çıkarken ben ilk basamağın önünde durdum. Güneş hala kafamın içinde uğulduyordu. Merdivenleri tırmanmak, kadınların yanına gitmek için çaba sarf etmeyi göze alamadım. Ama hava öylesine sıcaktı ki gök kubbeden düşen kör edici ışık yağmuru altında put gibi durmak da güçtü. Buracıkta kalmak ya da gitmek bence birdi. Bir an sonra yine kumsala yöneldim, yürümeye başladım. Hep o aynı cırlak kızıllık. Deniz kumlarda küçük dalgaların o acele ve boğuk nefesiyle soluyordu. Kayalara doğru ağır adımlarla ilerliyordum. Güneşin altında sanki alnımın şiştiğini hissediyordum. Bütün bu sıcaklık üzerime abanıyor, ilerlememe engel oluyordu. O kocaman ve sıcak soluğu yüzümde hissettikçe dişlerimi gıcırdatıyor, pantolonumun ceplerindeki yumruklarımı sıkıyor, güneşi ve üzerime boşalttığı koyu sersemliği alt edeyim diye vücudumu kasıyordum.